Ayrım 4.
Asit yağmuru örneğindeki gibi çevre açısından çok kötü sonuçlar doğuran insan etkinlikleri ayakta kalabilmiş olan ormanları da tehdit etmektedir. İnsanların bir an önce tehlikenin bilincine varmaları ve çok geç olmadan gerekli önlemleri almaları zorunludur. Doğadaki ilişkiler. Her ne kadar doğadaki canlılar arasındaki ilişkiler çoğu zaman yemeğe ve yem olmaya dayanıyorsa da, canlıların ortak çıkarlar için bir araya geldiklerini gösteren örneklere de aynı ölçüde sık rastlanır. Bu işbirliği kimi zaman basit, kimi zaman da oldukça karmaşık biçimlerde kendini gösterir. Bu sayfalarda hayvanlar arasındaki dayanışmaya ilişkin ilginç örnekler bulacaksınız. Birlikte yaşama. Çok sayıda hayvan ve bitki türü, irili ufaklı gruplar halinde birlikte yaşar. Bu grupların içinde değişen düzeylerde işbirliği ve etkileşim vardır. Birlikte yaşayan aynı türden hayvanlardan oluşan küçük topluluklara sosyal grup, daha büyüklerine ise koloni adı verilir. Aslanlar küçük sosyal gruplar halinde yaşarlar ve gruptaki dişiler yavrulara baktıkları gibi avlanma işini de üstlenirler. Buna karşılık çok sayıda başka toplulukta işler daha eşit koşullar altında yürütülür. Örneğin Afrika'ya özgü küçük bir çöl memelisi olan meerkatların dişi ve erkekleri yavrulara nöbetleşe bakarlar. Goril gibi büyük insansı maymunlar ise insanların toplumsal grup anlayışına benzer biçimde aileler halinde yaşarlar. Sayıları giderek azalmakta olan bir grup dağ gorili. Bu hayvanların doğal yaşam alanı Zaire'nin yağmur ormanlarındaki dağlık bölgelerdir. Koloniler. Koloni halinde yaşayan hayvan türleri birbirinden farklı toplumsal davranış biçimleri gösterir. Bireyler arasındaki bağımlılığın derecesi de türden türe büyük ölçüde değişir. Sümsük kuşu ve penguen gibi deniz kuşları sadece karşılıklı çıkarları için güvenlik amacıyla koloniler halinde yaşarlar. Karıncalar ve arılar gibi bazı canlılar ise çok daha karmaşık koloniler oluştururlar. Bu koloniler içinde yer alan çeşitli grupların kendine özgü görevleri vardır. Koloninin varlığının sürmesi her bireyin üzerine düşeni yapmasına bağlıdır. Evinizdeki karınca kolonisi. Evde bir karınca kolonisi barındırmak hem kolay hem de zevkli bir uğraştır. Bilimsel adı formikaryum olan bu karınca gözlem evinin nasıl yapılacağı 36. sayfada anlatılmaktadır. Böylelikle formikaryumun içinde doğal ortamlarındaki gibi çalışan karıncaları rahatsız etmeden izleyebilir ve toplumsal yaşantılarına ilişkin birçok şey öğrenebilirsiniz. Koloninin korunması, yiyecek bulunması, yavruların beslenmesi ve kraliçenin bakımı gibi farklı görevleri yürüten karıncaları ayırt etmeye çalışın. Karıncaların içinde yaşadıkları karmaşık tünel ve odaları nasıl yaptıklarını izleyin. Karıncaların yaşam sürecinin farklı aşamalarını ve kraliçe karıncanın kolonide oynadığı rolü gözlemleyin. Gözlem evinin içine farklı türlerde yiyecekler koyarak karıncaların hangilerini tercih ettiklerini öğrenin. Süper organizmalar. Süper organizma terimi, bireysel organizmaların kendi kendine yeterli tek bir yapı oluşturmak için birlikte çalışmaları ve bu yolla koloni içi işbirliğinin en güçlü örneğini ortaya koymalarını anlatır. Süper organizmalara verilebilecek en iyi örneklerden biri mercanlardır. Polip adı verilen binlerce mikroskobik canlı bir araya gelerek mercanları oluşturur. Polipler, besin maddelerinin koloni içinde paylaşımını sağlayan bir tür besin ağı ile birbirlerine bağlıdır. Diğer bir süper organizma örneği de Portekiz deniz anasıdır. Bu canlı gerçekte bir deniz anası olmayıp her birinin ayrı bir görevi olan çok sayıda polipten oluşan bir kolonidir. bu süper organizma kendisini oluşturan hayvanlardan daha etkin bir canlıdır. Ortak yaşam. Ortak yaşam ya da simbiyoz terimi, farklı türlerde iki canlının fiziksel anlamda çok yakın bir ilişki içinde birlikte yaşaması ve her ikisinin de bu ortaklıktan yarar sağlamasına dayanan bir yaşam biçimini tanımlar. Ortak yaşamın en yaygın örneklerinden biri, taş ve tahta yüzeyler üzerinde görülen likenlerdir. Bir likenin gövdesinin ana bölümünü oluşturan mantarın içinde, alg adı verilen bir ya da daha fazla çok küçük, tek hücreli bitki yaşar. Bu canlıların her ikisinin de bu yaşam biçiminden sağladığı yarar çok büyüktür. Mantar, algler için hem güvenli bir barınak hem de su deposudur. Algler, mantarın içindeki suyu kullanır ve fotosentez yoluyla hem kendileri hem de mantar için besin üretirler. İki ortak yaşam örneği daha. Afrika'da yaşayan bu küçük kuşlar, antilopların kanını emen böcekleri yerler. Kimi zaman da hep birlikte havalanarak yaklaşan tehlikeyi haber verirler. Bu büyük balık ağzına girip çıkarak oradaki asalakları yiyen küçük balıklara zarar vermez. Ortakçılık. Sözlük anlamı aynı sofradan yemek olan ortakçılık deyimi, ortak yaşam kadar yakın olmamakla birlikte, farklı türlerdeki iki canlının beslenmeye dayanan ortaklığını tanımlamakta kullanılır. Bu tür ilişkilerde genellikle ortaklardan biri, diğerinin beslenme biçiminden çıkar sağlar ve karşılığında çok az şey verir. Ev fareleri ile insanlar arasındaki ilişki tipik bir ortakçılık örneğidir. Ev faresi ortalıkta bırakılan yiyeceklerle beslenir. İnsanların bu ortaklıktan bir çıkarı yoktur. İşbirliği. Doğada yaşayan canlılar arasındaki işbirliğine verilebilecek çok çeşitli örnekler vardır. Bitkilerin üremek için arılara gereksinim duyması ve onları çekmek için bal özü üretmesi örneğinde olduğu gibi doğadaki işbirliği her iki tarafa da çıkar sağlar. Asalaklar. Doğadaki bazı ortaklıklar ise taraflardan birine zarar veren türde olur. Asalaklar, konak adı verilen diğer bir organizmanın üzerinde ya da içinde yaşayan, onun besinini çalan ve kimi zaman zararlı olan bitki ya da hayvanlardır. Diğer yandan kendi yaşamı da aynı anda sona ereceğinden bir asalığın kendisine konaklık eden canlının ölümüne yol açması ender görülen bir durumdur. Bitler ve pireler sık görülen asalaklardır. Bunların yanı sıra insanlarda tenya ve kancalı kurt gibi asalaklara da çok sık rastlanır. Tifüs ve sıtma gibi bazı hastalıklar da insanlara asalaklar yoluyla bulaşır. İnsan bağırsağında yaşayan tenyaların boyları bazen 2 metreyi bulur. Bitki urları. Bitki urları, gal, bazı ağaç türlerinde asalak olarak yaşayan bir takım sineklerin yumurtalarından çıkan larvaların içinde geliştikleri ura benzer oluşumlardır. Bu asalaklar yumurtalarını ağacın yaprak ya da çiçeklerinin içine bırakırlar ve bu durumdan rahatsız olan ağaç salgıladığı bir madde ile yumurtaların üzerini kaplar ve gal denen bir yapı oluşur. Yumurtadan çıkan larvalar erginleşince galden dışarı çıkarak normal yaşamlarını sürdürürler. Bitki uğurlarını ilkbahar ve yaz aylarında özellikle meşe, kavak ve söğüt ağaçlarında görebilirsiniz. Bulabildiğiniz ağaç uğurlarını üzerlerinde bulundukları yapraklarla birlikte kapağında birkaç delik açtığınız bir kavanoza koyun ve bir süre sonra sineklerin dışarı çıkışını izleyin. Nüfus artışı ve doğal yaşamın korunması. Doğada bitki ve hayvan nüfusları arasında çok hassas bir denge vardır ve doğa bu dengenin bozulmaması için çeşitli önlemler almıştır. Buna karşılık uzun bir süreden beri doğanın denetiminden çıkmış bulunan insan nüfusundaki hızlı artış, bu doğal dengenin giderek bozulmasına yol açmakta ve dünyamızın geleceğini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Doğada nüfus artışının denetlenmesi. Doğa, rekabet ve birlikte yaşama gibi yollarla hayvan nüfusunu kısmen dengede tutar. Hayvanlar arasındaki avcı-av ilişkileri ve bölgesel hakları korumaya yönelik davranışlar bu dengenin korunmasında önemli bir rol oynar. Afrika savanlarındaki doğal yaşamı gösteren aşağıdaki resimde bunun örneklerini bulacaksınız. Bölgesel haklar. Tüm canlıların besin, barınak ve belirli bir yaşama alanına gereksinimleri vardır. Hayvanların çoğu bu gereksinimlerini karşılayabilmek için bölgesel haklarını savunmaya yönelik davranışlar gösterirler. Yani birey ya da sosyal gruplar olarak tüm gereksinimlerini karşılayabilecek büyüklükteki belli bir bölge üzerinde yaşarlar. Bu bölgenin aynı türden diğer bireylere karşı savunulması, türün nüfusunun denetim altında tutulmasına katkıda bulunur. Ekolojik konum. Bir hayvanın topluluk içindeki rolü, ne yediği, nerede yaşadığı ve besin zincirinde hangi halkayı oluşturduğu, o hayvanın ekolojik konumu olarak tanımlanır. Farklı türler aynı ekolojik konum içinde yaşayamaz. Buna zorlanmaları durumunda birinden biri pes edene kadar yiyecek ve yaşama alanı için savaşmayı sürdürürler. Bazen farklı türlerden iki hayvan aynı konumu paylaşıyor gibi görünse de daha dikkatli bakıldığında iç içe geçmiş durumda bile olsa iki ayrı konumun varlığı görülebilir. Afrika bufalosu. Her sürünün birkaç kilometre genişliğinde kendi otlanma alanı vardır. Bir aslan sürüsü, aslanlar, zebra ve antilop gibi büyük otçullarla beslenir. Her sürünün genişliği kimi zaman 8 kilometreyi bulan kendi avlanma alanı vardır. Filler, yüksek otları, bufalolar, taze sürgünleri, antiloplar da geri kalan küçük otları yerler ve böylece her tür kendi ekolojik konumu içinde beslenir. Avcılar. Avcılar diğer hayvanları avlayıp yiyen hayvanlardır. Bunlar otçulların ve daha küçük avcı türlerinin aşırı biçimde çoğalmasını önledikleri için ait oldukları ekosistem içinde çok önemli bir rol oynarlar. Avcıları izleyelim. Çevrenizdeki avcı türlerini izlemeye çalışın. Fare avına çıkmış bir kedinin davranışı, Afrika otlaklarında avını kovalayan aslanınkinden çok da farklı değildir. Çevrenizde izleyebileceğiniz diğer avcı türler arasında atmaca ve kerkenez gibi kuşlar da bulunabilir. Avını, fare ve benzeri küçük memelileri gözleyen bir kerkenez. Daha küçük avcı kuşlar çoğu zaman yol kenarları ve açık arazilerde avlanır. Kuş sofrası. Çeşitli kuş türlerini tanımanıza yardım edebilir. Ne tür yemlerden hoşlandıklarını ve beslenme yöntemlerini izleyerek ekolojik konumlarını saptamaya çalışın. Kuş sofrasının nasıl yapılacağını 39. sayfadan öğrenebilirsiniz. Kuş sofranıza fındık, ay çekirdeği ya da küçük et parçaları koyarak çeşitli kuşların nelerden hoşlandığını öğrenebilirsiniz. Çevrenizdeki kuşları bu biçimde beslerseniz, kışın yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilirsiniz. Kuşların farklı yemlenme yöntemlerini izlemek için kuş sofranıza farklı yiyecekler asın. Nüfus artışı sorunu. Dünyadaki insan nüfusu günümüzde 5 milyarı aşmış bulunmakta ve hızla artmayı sürdürmektedir. Bu denli kalabalık bir nüfusun yanı sıra insanların çevreye giderek daha büyük ölçüde zarar veriyor olmaları doğal yaşamı ağır bir baskı altına sokmaktadır. Her yarım saatte bir, yeryüzünden bir hayvan ya da bitki türünün eksilmekte olduğu ve bunun yanı sıra bir zamanlar yaygın olarak doğal yaşam alanlarının da hızla ortadan kalktığı tahmin edilmektedir. Yok olan yaşam alanları ve doğal yaşam. Kentlerin giderek genişlemesi, endüstri, tarım ve ormancılık alanlarında yürütülen etkinliklerin yaygınlaşması, doğal yaşam alanlarının ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Yaşam alanları yok edilen sayısız bitki ve hayvanın da onlarla birlikte yeryüzünden silinmesi kaçınılmazdır. Örneğin, çok önemli doğal yaşam alanları olan tuzlu su bataklıkları ve mangrovlar ürkütücü bir hızla kirlenmekte ve yok olmaktadır. İnsanların kürk ve fil dişi gibi egzotik süs eşyaları konusundaki açgözlülükleri her yıl milyonlarca hayvanın ölmesine yol açmaktadır. Öldürülenlerin yanı sıra bir o kadar hayvan da hayvanat bahçeleri, ev hayvanı ticareti ve laboratuvar deneyleri için yakalanmaktadır. Bugün çita ve kutup ayısı gibi bazı türler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünya çapındaki vahşi hayvan ticareti yasa dışı olmasına ve hayvanlar için bir işkence olmasına karşın sürüp gitmektedir. Doğal yaşamın korunması. Doğal yaşamın ve yaşam alanlarının korunması günümüzde her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yapılmış olan uluslararası anlaşmalar yetersiz kalmaktadır. Tehlikede olan türlerin ve yaşam alanlarının korunması konusunda çok daha etkin önlemler alınması zorunlu hale gelmiştir. Diğer yandan, doğal yaşamın korunması her şeyden çok insanların çevreyi nasıl etkilediklerinin bilincine varmalarına bağlıdır. Dev Panda, World Wide Fund for Nature, WWF, Uluslararası Doğa Fonu adlı çevreci örgütün ablemidir. Bu örgüt, 1961 yılından beri doğal yaşamın ve yaşam alanlarının korunması için mücadele vermektedir. Yok olma tehlikesi içindeki türlere yardım. Dünyanın her ülkesinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan hayvan ve bitki türleri vardır. Kendi ülkenizdeki çevreci kuruluşlarla bağlantı kurarak bunların neler olduğunu öğrenmeye çalışın. Bu kuruluşların etkinliklerine katılabileceğiniz gibi kendiniz de çevrenizdeki insanları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlayan bir grup kurabilirsiniz. Bu türlere yardımcı olmanın bir başka yolu da var olan doğal yaşam alanlarını korumak ya da yenilerini oluşturmaktır. Bu amaçla küçük bir yapay göl ya da bir mini park yapabilirsiniz. Birçok böcek ve çiçeğe ev sahipliği yapacak küçük çayırlık alanlar kolaylıkla oluşturulabilir. Bahçeniz varsa bunun küçük bir bölümündeki otları biçilmemiş olarak bırakın. Burası bir süre sonra doğal bir çayır görünümü alacaktır. Yakınınızdaki bir parkın bir bölümünün bu amaçla ayrılması için yerel makamları razı etmeye çalışın. Kentsel ekosistemler. Size şaşırtıcı gelebilir ama büyük kentlerde de bir ölçüde doğal yaşam vardır. Hayvanlar ve bitkiler kentlerde yeterli besin ve barınak bulabildikleri her yere yerleşirler. Bunlar kent ortamında ve insanların arasında yaşamaya çeşitli biçimlerde uyum sağlamışlardır. Kent koşullarına uyum sağlama. Kentler ve kasabaların büyümesi dünyanın her yerinde birbirine benzer kentsel çevreler yaratmıştır. Farklı hayvanlar farklı yerlerde benzer ekolojik konumlara uyum sağlamak için belli değişimlerden geçmiştir. Örneğin, fırça kuyruklu opossum, rakun ve kızıl tilki gibi hayvanlar yaşadıkları kıtaların kentsel çevrelerinde kendilerine yer bulmayı başarmışlardır. Bunlar bir zamanlar vahşi doğada yaşarken, zamanla oluşan tarım alanları ve kentlerdeki yaşam koşullarına uyum sağlamış olan türlerdir. Fırça kuyruklu opossum ve rakun, çoğunlukla kent varoşlarındaki evlerin çatılarının altında yuva yaparken, tilkiler yaşamak için parkları ve boş alanları seçerler. Bu hayvanlar çoğu zaman karınlarını çöpte buldukları yemek artıklarıyla doyururlar. Farklı yaşam alanlarına uyum sağlamış olan bu canlılar, böylelikle insan eliyle oluşturulan çevrelerde yaşamayı başarmışlardır. Serçe, sadece insanların yaşadığı yerlerde bulunan bir kuş türüdür. Eskiden tahılla beslenirken, bugün çok daha çeşitli şeyler yemeye alışmışlardır. Yüksek yapıların çatılarında yuva yapabilmeleri, serçelerin kent koşullarında yaşamlarını rahatlıkla sürdürmelerini sağlar. Birbirini izleme. Nerede terk edilmiş bir toprak parçası varsa, bir süre sonra doğa oraya yerleşir. Çeşitli bitki ve hayvanlar zaman içinde birbirlerinin yerini alırlar. Bu sürece birbirini izleme adı verilir. Çoğu zaman ilk gelenler otlar ve yosunlar olur. Onları çiçek açan bitkiler izler. Bunların peşinden gelen böcekler, kuşları ve diğer hayvanları çeker. Böyle bir yer uzun süre kendi haline bırakılırsa daha büyük bitkiler ve ağaçlar da yetişecektir. Kent safarisi. Safariye çıkmak için mutlaka Afrika'da ya da tropik ormanlarda olmanız gerekmez. Yaşadığınız kentin içinde de aynı ölçüde ilginizi çekecek hayvan ve bitkiler görebilirsiniz. Kentin kalabalıktan uzak yerlerini, örneğin mezarlıkları, boş alanları, parkların tenha köşelerini, ırmak kıyılarını ve kanalları deneyin. Kent safarisi için iyi bir gözlemci ve biraz da sabırlı olmanız yeterlidir. Yanınıza birkaç arkadaşınızı da alırsanız, geziniz gerçek bir arazi çalışması olur. Gördüklerinizi not etmek için yanınızda defter ve kalem bulundurun. Yola çıkmadan önce bir kent planına bakarak ilginizi çekecek şeylerin nerelerde bulunabileceğine karar verin. Ulaşım ve kirlenme. Araçların egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliği, büyük kentlerde yaşamı giderek daha çekilmez hale getirmektedir. Kent havası, egzozlardan çıkan azot oksidin güneş ışığında oksijenle tepkimeye girmesi sonucu oluşan ozon gibi çok sayıda zararlı gaz içerir. Ozon, karbon monoksit ve hidrokarbonlar ile kurşun ve toz zerrecikleri, kentlerde yaşayan insanların ve diğer tüm canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Araçlarda kurşunsuz benzin kullanımının yanı sıra egzozlara zehirli gazları tutmaya yarayan ve üçlü kataletik dönüştürücü adı verilen filtrelerin takılması sorunu bir ölçüde hafifletecekse de uzun dönemde etkili olacak çözümler ancak ulaşım sistemleri ve kent planlaması alanlarında köklü değişiklikler yapılmasıyla ortaya çıkabilir. Raylı sistemlerin ve toplu taşımacılığın geliştirilmesinin yanı sıra trafiğin düzenlenmesi olarak tanımlanan yöntemlerin uygulanması da bu değişiklikler arasında yer almaktadır. Japonya'nın başkenti Tokyo'da caddelere yerleştirilen elektronik aygıtlar, trafik gürültüsü ve hava kirliliği düzeylerini göstermektedir.